Yani birçok farklı soruyu birbirine karıştırılıyor. Şimdi şu ayrı bir konu. Evrim bilimsel açıdan doğru mu yanlış mı? Ayrı bir şey. İslami açıdan evrime inanabilir miyiz, inanmaz mıyız? Ayrı bir şey. Hatta şey bile ayrı bir şey. Yani Kur'an'dan evrim teorisi çıkıyor mu, çıkmıyor mu?
Evet.
Gibi bir şey ayrı bir şey. Bunların hepsi de tabii birbirine bir şekilde bağlantısı var. Şimdi benim her zaman için savunduğum şey şu. İslam'ın içinden evrim teorisini reddetmemiz için bir temel yok. Bunu birçok şekilde göstermeye çalıştım. Yani evrim teorisi felsefe Tanrı kitabımda da.
Evet.
Burada da onların neden öyle olduğunu şey yaparız. Fakat diğer taraftan ben kitapta şuna da karşı çıktım. Yani Kur'an'dan kesin bir evrim teorisi anlatılıyor şeklinde bir şey çıkarsa, bu da tabii ki Kur'an'a gereğinden fazla bir şey söyletmeye kalkmak olur.
Bu arada
Kur'an'da
kitabınızı
mesela
da gösterelim o kadar da ben
evet.
alayım sizden arkadaşlar
Bunu da
buradan.
mesela şu şekilde anlatayım. Mesela Kur'an'da gerçekten bazı ifadeler var. İşte Tanrı'nın evreni nasıl yarattığına bakmamız, insanı çamurdan nasıl yarattığını işte ile ilgili dikkat çekilirken orada bir başlama ifadesi var. Ha birisi diyebilir ki buradan bir süreç oldu falan. Tabii ama buradan süreç oldu demek evrim teorisine zıplamak için çok fazla yol var. Yani aşırı derecede onu bir doldurma olur mesela oradaki ayetin. Erdem'in de dediği ayet var. Gerçekten Kur'an bir aşamalı yaratılışa dikkat çekiyor ama buradan Kur'an aşamalı yaratılışa önem veriyordur şeklinde bir şeyin altını çizmek önemli olmakla beraber pekala Kur'an'da başka bir yaratma aşaması olarak anne rahmindeki safhalar da anlatıyor. İşte
Evet.
alak safhası, mudga aşaması, ondan önce nutfe aşaması. Yani Kur'an'daki o safalı yaratılıştaki kasıt o anne rahminde Kur'an'ın başka yerde dikkat çektiği de birisi diyebilir. Ha bundan da ondan da diyorum ki Kur'an'dan evrimin çıktığı şeklinde bir iddiada bulunmak için de bir sebep yok. Fakat asıl olan şey şu bize, bir şeyin İslam'a aykırıdır dememiz için onu reddedebileceğimiz açık, net bir ayet lazım. Böyle bir şey var mı? Yani başta buna bir yoğunlaşmamız lazım. Kanaatim olmadığı yönünde. Allah inancı açısından niye sorunlu olmadığını onu geçtik diye bakıyorum. Diğer taraftan olmadığı yönünde. Ha onun da niye olmadığını, buradaki işte o dünyanın yaşından başlayarak fırsat olursa onları
Evet,
anlatmaya çalışırım.
oradan devam edelim dünyanın
Çünkü
yaşlısı.
bütün konuları mümkün olduğunca açalım da şeye de zaten katılıyorum. Güzel anlattı. Zaten bizim müfessirlerin çoğu da Eren'in dediğine önceden dikkat çekmişti. Yani Adem'in bu dünyada yaratıldı. Bu dünya Adem'in sürgün yeri değil. Halife yapıldığı yer bu dünyanın Adem'in. Bu dünyanın arzından Adem yaratıldığı Kur'an'dan açılıyor. Yani ve dediği gibi işte Kalem suresinde de gerçekten geçiyor. Kehf suresinde de geçiyor. Başka yerde Kur'an'da birçok yerde cennet kelimesi bu dünyadaki bahçeler için de kullanılıyor. Yani
Evet.
nasıl ahiretteki nehirler için kullanılıyorsa bu dünya için de kullanılıyor. Yani eski müfessirlerimizin birçoğunda da buna dikkat çekilmiş. Yani bu çok yeni bir şey de değil. Biz Türkçe'de sadece ahiretteki bahçeler için cenneti kullandığımız için şaşırıyoruz. Bunu azıcık Arapça
Evet.
bilen biri baksa Kur'an'da birçok yerde geçiyor. Mesela Peygamberimize ona bir bahçe verilseydi diye dünyada söyleyenler, dünyada cennet verilseydi diyorlar.
Evet,
Yani
dünyada
çok
cennet.
fazla yerde Kur'an'da dünyevi bahçeler
Hatta çok
için.
problemli bir çeviri olarak karşımıza
Tabii
çıkarıyorlar.
tabii.
Dünyada cennet verilseydi ya gibi. Çok ilginç evet o
Tabii
noktalar.
yok bu Arapçadan o kadar açık net ki işte öbür benim söylediğim Kehf suresindeki bahçe sahiplerinde de geçiyor. Kalem suresinde de Adem'in söylediği ayette geçiyor. Yani burası çok açık. Biz Türkçe'de Arapçadan bazı kelimeler alırken onların manalarını daraltıyoruz. Mesela Arapçada ceza kelimesi bir şeyin karşılığının verilmesidir. Yani Arapça açısından bakarsanız cennet de bir cezadır, cehennem de bir cezadır. İnsanların yaptıklarının karşılığıdır. Türkçe'de mesela biz ceza kelimesinin anlamını daraltmışız. Sadece olumsuz karşılıklar anlamında almışız. Şimdi Kur'an'daki bir ceza kelimesini bazı müfessirler Türkçe'ye aynen çeviriyorlar. Ya
Evet.
böyle ceza mı olur diyor mesela cennet ceza diye Kur'an'da geçiyor. Ama Arapçasına bakarsanız o kelime karşılık demek ceza.
Tamam.
Yani bizim Türkçe'de kullandığımız anlamı da olmuyor Arapça kelime. Mesela ayet kelimesi de buna benzer. Aslında birçok İslam meseleyi anlamamız da önemli. Kur'an açısından ayet kelimesi sonuç çıkartılan her şey için ayet.
Evet.
Yani mesela Türkçe'de kullandığımız mucize kelimesi gibi kelime de kullanılmıyor. Yerle gökte ayetler olduğu geçiyor. Canlılarda ayetler olduğu geçiyor. Birçok şeyde ayet olur. Kur'an'da en çok geçen 4-5 tane kelimeden bir tanesidir ayet kelimesi. Ha, Türkçe'de biz onu sadece Kur'an ayetleri için kullanıyoruz. Kur'an'da o anlamda da kullanılıyor. Fakat biz şunu bilmemiz lazım. Yani Arapçadaki kullanılışı biz Türkçe'de o kelimenin aynısını aldığımızda Arapçadaki Kur'an'da kullanılışının %100 aynısına karşılık gelmiyor. Bu aslında Kur'an anlamak açısından da önemli bir husus. mealleri anlamak açısından da önemli bir husus. Onun açılmış olması iyi. Ben tabii giriş yapıyorum. Her seferinde anlatmak istediğim konudan uzağa düşüyorum. Sesim de biraz kısık. Arkadaşlardan da biraz su rica edebilirsem. Bu dünyanın yaşı meselesine bir girelim. Evet. Şimdi Hristiyanlıkta da çünkü hala bugün Amerika'da evrime karşıt dirençlerin temel noktalarından biri yaşlı dünya yaratıcı. Old Earth Creationism diye literatürde geçen işte yaşlı dünya yaratıcılığı diye Türkçe'ye çevriliyoruz. Bunlar dünyanın o uşağı kronolojisinde olduğu gibi hala bir kısmı 6000 yıl olduğunu düşünüyorlar. Evvela bunu söylerim. Bu Kur'an'da böyle bir şey geçmediği gibi eski ayetle yeni ayette de böyle bir şey geçmiyor. Sadece bazılarının yanlış yorumladığı bir ifade 6 dönemde yaratılma. 6 yevm kelimesi Kur'an'da geçiyor ki İbranicesi de kelimenin aynı kökten gelen bir kelime. Biliyorsunuz zaten İbranice, Aramice, Arapça aynı kökten gelen diller. Buradaki yevm kelimesi Kur'an'daki kullanılışına baksak da, sözlüklere baksak da hem gün hem dönem anlamına geldiğini, hem sözlüklerde hem eski müfessirlerin hepsinin söylediğini görürüz. Hatta Kur'an'daki şöyle kullanışı var Secde suresi ve Meariz suresinde. 1000 yıl süren bir günden bahsediliyor. Evet. 50 bin yıl süren bir günden bahsediyor. Aslında bu bir izafiyet teorisiyle ilgili de Kur'an'ın önemli bir işareti ama o tabii ayrı bir konu. Konuları karıştırmayayım. Ha, buradan da görüyoruz ki yevm kelimesi dönemse buradaki evrenin 6 dönemde yaratıldığı şeklinde bunu anlamak ki eski müfessirlerin dikkat çektiği bu anlayış Kur'an açısından daha uygun. Aynı şey zaten Augustinus gibi 5. yüzyıl civarında yaşamış Hristiyan felsefecileri de söylemiştir yom kelimesi için. Ha buradan 6 günü 6 dönem olarak yani yom anlamamız dünyevi günden çok daha Arapçasına da uygun, mantık olarak da uygun.
Lugatta da öyle bir karşılığı var zaten.
Tabii lugatlarda da var zaten Kur'an'da kullanılış o dediğin gibi Meariç ve Secdeş suresi hiç lugatlarda olmasa bile. Çok açık bir şey verdi. Zaten İslam'da dikkat ederseniz literatürde hiçbir zaman için evrim teorisine buradan ciddi bir karşı çıkış olmadı. Fakat burada şunun altını çiziyor. Biz batıdan ithal ettiğimizde batıda en önemli karşı çıkışın 2-3 sebebinden biri bu. Evet. Ondan özellikle bu konuyu aydınlatmaya...
Yaratılış bahsini de aslında batıdan ithal ettik. Yani Genesis'i aldık olduğu gibi komple koyduk İslam terminolojisinin içine.
Bunu İsrailiyat'la gelen oradaki anlatımların bir kısmı Kur'an'la karıştırıldı. Evet. Demin dediğin gibi yani işte... Mesela Havva'nın Adem'den yaratılması gibi ifadeler. O tamamen fırsat gelince Adem'de onu bir daha bir vurgulayalım. Ondan sonra bir Nuh kıssası ile ilgili bir şey var. Nuh'un tufanın bütün yeryüzünü boyunca bir tufan olup olmadığı ile ilgili bir ifade var. Bu yan bir sorun ama bunu da vakit almışken çünkü evet. Televizyonlara bugüne kadar bunu hiç gündeme getirilmediğini gördüm. Burada açıklamamızda fayda var. Bunu mesela Elmalı Hamdi yazsınlar, Alusi yazsınlar eski tefsir olarak, yeni tefsir olarak Elmalı yazsınlar ki Elmalı bu konularla çok ilgili olmadığı için direkt anlamını veriyor. Yani bir döneme uydurma endişesi duyacak biri değil Elmalı o açıdan diyorum. Evet. Alusi veya başka yerlerde de var. İslam düşüncesinde birçok kimse Nuh tufanının bölgesel bir tufan olacağını, olmasının daha mantıklı olduğunu düşünmüşler. Bunu da söylerken şunu söylüyorlar, inkar eden kavimlerin başına bazı bela getiriliyor. Yani o inkar eden kavimleri bağlayan bir şey tufan olması. Bütün yeryüzüne dünyanın basılmasının bir tufan olması için bir sebep gözükmüyor şeklinde ifade etmişler. Oradaki bütün her tarafı su basması Nuh'un olduğu bölgedeki onun kavminin yaşadığı yerden kasıtır. Zaten inkar edenler onlar. O dönemde biz tabii Hazreti Nuh'un kaç yılında yaşadığını Kur'an'dan anlayamıyoruz. O dönemde başka yerde insanlar varsa onlar öyle bir ceza vermesine gerek yok. O dönemde başka bölgede insanlar var olup olmadığına dair de bir ifade yok. O tip bir şeyleri Kur'an'a söyletmemiz fazladan bir şey olur. Ama bana göre çok açık bir şekilde bir dünyaya verilen bir şey değil ceza Nuh tufanı. Onu bölgesel olarak anlamak daha şeydir. O yüzden Nuh tufanı böyle bütün yeryüzüne yayılmış bir şey olarak gören jeolojik bir görüşü de İslam'ın içinde geliştirilmesine gerek yok. Gelelim bundan sonra bazı Kur'an'ı ifadelere Adem'le ilgili. Ha ben evvela şunu da bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü ben bunu anlatınca bazıları beni evrim teorisini doğru mu yanlış mı diye ikna etmeye kalkıyor. Ya diyorum o konu ayrı bir konu. Biyoloji felsefesi biz diyoruz ki evrimin doğru yanlış olması ayrı bir konu. Kur'an'la çelişip çelişmemesi ayrı bir konu. Hep aynı şeyi tekrar ediyorum ama hep aynı şey anlaşılmadığını görünce aynı şeyi tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Hatta bunun için şöyle bir örnek verdim. Dedim ki Kur'an'da Hazreti Adem'in 44 kromozomlu olduğu, 46 kromozom veya 48 kromozomlu olduğu geçse Mesela falanca kromozomda olup olmaması diyelim İslam'a aykırı olurdu. Fakat geçmediği için siz Hazreti Adem ister 44 kromozom deyin, ister 48 deyin, ister 46 deyin İslam'a aykırı değildir. Niye? Çünkü İslam'ın o konuda bir beyanatı yok.
Evet.
Bir şeyin İslam'a uygun olup olmaması ayrı bir şeydir. İslam'ın onu söyleyip söylemesi ayrı bir şeydir. Ben ibadetlerle ilgili bu ayrımı görüyorum ki birçok dini konu tartışılmasında yapılmaması da çok büyük sorun. Mesela şöyle ben üçlü bir kategori yapıyorum çok basitçe. Buna tabii alt kategoriler yapabiliriz. İslam'ın bir emrettikleri ve söyledikleri var. Nedir? İslam diyor ki oruç tut mesela. O tamam oruç tutmak İslam'ın evri tutulmaması aykırıdır. Veya Allah evreni yarattı diyor. Evren tesadüfen olmuştu veya yaratılmadı demekti. İslam'a aykırı. Ondan sonra bir bunlar Kur'an'ın emri olduğu için kabul edilmesi gereken şeyler. Bir de reddedilmesi gereken şeyler var. Mesela Kur'an diyor ki zina yapma. Zinanın reddedilmesi lazım. Veyahut da Kur'an diyor ki dinde zorlama yoktur. Yani isteyen ateist olur olmaz. İsteyen Müslümanken döner dönmez. Çünkü biliyorsunuz İslam adı uydurulan şeylerden biri dinden dönenin öldürülmesi gerektiği tipi izahlar da uydurulmuş. Evet. Ha siz böyle bir izah görüyorsanız dinde zorlama yoktur diyen Kur'an ayetlerinden dolayı bunu hemen reddetmeniz gerekir. Niye? Kur'an ayetiyle açık çelişiyor. Ha evren tesadüfen olmuş, arkasında yaratıcı bir güç yoktur diyen felsefi bir inanca karşı çıkmanız gerekiyor. Açık Kur'an ayetiyle çelişiyor. Ha bak burada görüyoruz. Kesin kabul etmemiz gereken Kur'ani şeyler veya reddetmemiz gerekli Kur'ani şeyler var. Peki evren bu kategorilerden birine mi düşüyor yoksa üçüncü bir kategori var? Kur'an'da o konuda bir ifade olmadığı için kabul etmeniz veya reddetmenizde sorun olmayan şeyler var.
Evet.
Ben bununla ilgili şunu bir örnek verdim. Kutlu doğum haftası peygamberimizin yapılabilir mi? Ben dedim ki tabii ki yapılabilir. Soru yapılabilir mi diye sorarsın. Ondan sonra kimisi de karşı çıkıyor. Ya sen İslam'da bir bidat çıkardı. Bak olmayan şeyi İslam'da söyledin. Bak ben yapılmalıdır demedim. Yapılabilir dedim. Yani bu kavramların arasındaki fark mı lazım? Çünkü benim yapılamaz diye öyle bir şeye karşı çıkmamız için İslam'daki açık bir hükümle karşı olması lazım. Peygamberimizin anılması için ki ister Mevlüt Kandili şeklinde onun versiyonunu yapın. İsterseniz günümüzdeki kutlu doğum haftasını yapın. Orada peygamberimizin anılıyor, şey yapılıyor. Bunun İslam'ın evrensel bir hükmü olduğu gibi yanlış bir iddia içermediği şu müddetçe. Orada peygamberimiz için ümmet için dua ediliyor. Açıp Kur'an okunuyor. Bunun nesine bir müst karşı çıkacağız? Bu İslam'ın evrensel bir hükmü değil. Yani bu yapılmaz yanında bir günaha girmez. Yapılması gereklidir derse de yanlış olur. Ama Kur'an'a aykırı bir yönü olmadığı için de devam edebilir. Mesela bazı böyle dini şeyler içinde bu. Hatta bazı hiç dinle alakası olmayan şeyleri de bu kategoride değerlendirebiliriz. Mesela buraya patlıcan geldi. Ben patlıcan yiyebilir miyim, yiyemez miyim? Kırmızı kalemle yazabilir miyim, yazamaz mıyım? Ya bu İslami açıdan bunları düşünmeme gerek yok. Bunlarla ilgili bir ifade yoksa otomatikman bunları yapabilirsin. Mesela midye karides yiyebilir miyim, yiyemez miyim? Literatür açısından bir şey çıkmış. Kur'an'da haramlar sayılıyor. Leş, kan, domuz eti Allah'tan başkası adına kesilenler haramdır. Midye karides bunların içinde sayılmıyorsa bu otomatikman yiyebilirsin demektir. Ayrıca midye karides yiyebilirim diye bir ifade aramanıza gerek yok.
Ha,
ben de dikkat edin burada hep onu diyorum. Evrimi ben kategori olarak İslam'ı reddetmesi gerekenlere sokmadığım gibi İslami açıdan Kur'an'dan evrim teorisi çıkıyor. İnsan işte maymundan oluşmuştur, geri kalan bütün canlılar evrimleşmiştir gibi Kur'an'da olmayan şeyleri de Kur'an'a söyletmeye çalışmıyorum. Fakat Kur'an'da birçok şeyin süreçle yaratıldığına ilgili bir sünnetullah'ı görüyoruz. Artı Kur'an'da Allah süreçle yarattığı birçok şeyi sürece atıf yapmadan doğrudan da yarattığını söylüyor. Süreci yaratan kendisi olduğu için görüyoruz. Bir kısım İnsanların ve bütün canlıların da böyle bir süreçle yarattığını söylerse diyorum, Kur'an'dan buna karşılayacak tek bir hüküm bile yoktur diyorum. Bu farkın çok iyi ortaya konması gerektiğini düşünüyorum.
Peki bu evrim...